Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte 100 Yıllık Mucize dizisini değerlendireceğiz. Biz bu değerlendirmeyi, daha doğrusu bu podcast'i diziyi izledikten hemen 5 ya da 10 dakika sonra çekiyoruz.
Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ata. Emre'nin de dediği gibi diziyi izledikten sonra hemen bir podcast çekelim dedik. Çünkü üzerine konuşulacak çok şey var. Ve bu dizide bir ilk olacak. Birimiz diziyi severken birimiz diziye daha eleştirel bir şekilde baktı ve uzaklaştı diziden. Ki kim olduğunu tahmin etmişsinizdir az çok. Neyse, ilerleyen zamanlarda anlaşılacak. İlk olarak oyunculuk kısmıyla başlamak istiyorum ben. Dizi zengin bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Sırasıyla bu oyuncuları sizlerle paylaşmak isterim. Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Nemilli, Yalçın Hafızoğlu, Ecem Çalhan gibi büyük ve sağlam oyuncular var, kendini kanıtlamış. Ben burada Birkan Sokullu'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi aynı anda 3 karakteri canlandırıyor geçmişten günümüze ve çok iyi bir şekilde taşımış karakterleri. Keza Ebru Şahin, zaten daha karakterinin tam bir şeyini göremedik ama yine karakterinin farklılıklarını gösteriyor. Zerrin Tekindor zaten asilliğiyle yine büyüledi. Özellikle Dünya ile Benim Aramda dizisinden sonra gerçekten tekrardan kendi kalibresinde bir rol bulmuş. Necip Nemilli çok farklı bir karakterle, Turgut karakteriyle karşımıza çıktı. Emreciğim, sen ne demek istersin?
Ben zaten sen Birkan Sokullu hakkındaki çok güzel bir noktaya parmak bastın. O hani üç karaktere ayrı ayrı canlandırması olayı. Ama Necip Memil'le çok farklı gerçekten. Çünkü Necip Memil'le ona ben çok ekstra bir parantez açmak istiyorum. Zaten diziyi izleyenler bilir. Necip Memil'i bu dizide Birkan Sokullu'dan daha küçük bir karakteri aslında canlandırıyor. Fantastik bir iş olduğu için bu arada. O benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde zaten Ebru Şahin tıpkı Birkan Sokullu gibi kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğu için onlar hakkında daha fazla bir yorum yapmıyorum. Zaten hepsi birbirinden iyi bir şekilde rollerini üstleniyor. Gayet güzel bir şekilde oynuyorlar. İstiyorsan oyuncular kısmını fazla uzatmadan konuya geçelim.
Geçelim. Başla bakalım konuyu anlatmaya.
Konusu ben kısaca üzerinden özet olarak geçiyorum. Birkan Sokullu'nun canlandırdığı 3 tane karakter var. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Sen onları sayarsın. Sana
Şöyle
pasladığım zaman. Ay hatta yine sen söyle.
sayayım. Şöyle Ali Tahir, Eşref ve Kemal karakterleri. Geçmişten günümüze şekilde sıraladım.
Bu karakterleri sırasıyla canlandırmaya başladı. 1800 kaç 92
92.
miydi? Bu
92,
93.
93.
1892 93. Yani 130 yıllık bir karakter. Bu karakterimiz önce gidiyor Sakarya Meydan Muharebesi'nde işte vuruluyor, şehit düşüyor orada savaşırken. Kalbinden mermi yiyor. Sonrasında işte tam ölüyor, yani öldü olarak biliniyor. Defnedileceği sırada rüyasında birisi giriyor, bir aksakal dede giriyor. Bizim klasik motiflerimizden bir tanesi olan aksakal dede giriyor. Testiden 3 damla yarasını damlatıyor ve sonrasında bu karakteri ölümsüz olarak kılıyor. Daha doğrusu ölümsüzlükten kastınız yaşlanmıyor karakter. Yaşlanmadığı için de doğal olarak öyle ölmüyor. Doğru aslında. Ölümsüz olarak kılıyor. Aslında hikayemiz tamamen bu karakterin 130 yıllık hayatı boyunca neden bana böyle bir ödül verildi olayını sorgulamasıyla başlayacak muhtemelen. Çünkü ilk bölümün sonlarında bize bu sinyali verdiler az çok. Muhtemelen konu bunun üzerine olacak. Ben neden 130 yıl boyunca hayatta kaldım? Benim bu hayattaki görevim ne? Bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Ben konusu hakkında konusunu gerçekten özgün buluyorum. Denenmemiş bir iş kesinlikle. Yerel gelmiş geçmiş yani yine saçmalıklar var. O saçmalıklara az sonra değineceğim zaten. Genel olarak konusunu beğendim ama senaryonun işleyişini hiç beğenmedim. Senaryodaki saçmalıklar çok göz alıcıydı. Ama kesinlikle ikinci bölüme şans vereceğim. Yavaş yavaş senaryosuna geçelim istersen. Daha doğrusu yani konusundan anladığınız kadarıyla eleştirilerimize başlayalım senaryo adı başlığında. İlk olarak ben bir eleştirimi söylemek istiyorum. Şöyle bu dediğimiz Ali Tahir karakterinin şehit olduğu savaşta bir sahne var. Karakterimiz nöbet tutan askerinin uyuyakaldığını görüyor ve diyor ki hadi sen içeri git ben dururum yanına. Askeri yolluyor. Ondan sonra kendisi geçiyor sipere nöbet tutmaya. Sonra birden uyuyakalıyor. Koskoca komutan uyuyakalıyor. Sonra işte karşıdan düşman askerleri geliyor. Orada işte çatışma başlıyor. Bir bomba atıyorlar falan böyle. Kayıplar veriliyor. Sonra ikinci büyük klişemiz geliyor. Karakterimiz birden Rambo'ya bağlıyor. Alıyor 4-5 tane bombayı. Aa diye siperden çıkıyor böyle. Karşı tarafa. Asker, düşman askerlerine doğru koşuyor. Bombalarını atıyor. Tahmin ettiğiniz üzere son bombasını attıktan sonra sol göğsünden, yani kalbinin olduğu yerden kurşun yiyor. Gidiyor.
Ve ölüyor.
Ölüyor. Yani
şehit oluyor aslında.
Yani artık bu normlardan vazgeçin ya. Yani bu klişelerden vazgeçin ya. Bir Çanakkale dizisini anlatırken veya Çanakkale olayını anlatırken bu Rambo'luklardan, işte bu hani tamam milli şeyi, milli kuvveti falan denemek istiyorsunuz ama sürekli aynı şeyi yapmayın be abi. Yeter ya. Yeter.
Biz bu podcast çekmeden önce, bu arada başlamadan önce yine kendi aramızda şey diye konuştuk. Muhtemelen yönetmen bu sahneyi çekerken arkadan Ceddin Dede'yi falan açtı. Metten Marşı'nı açtı. O şekilde başladılar diye düşündük. Çünkü gerçekten hani artık her tarih dizisine kayan, daha doğrusu cephe içeren bir dizide bu bir anda Allah Allah diye koşma olayı çok var yani. Ya asla şaşmayan bir starter pack.
Yani öyle bir koşuyor ki yani sanarsın şey, yani savaşı bitiren darbeyi o vuruyor 3 tane bombayla. Ne yani, saçmalığın daniskası dedikleri mevzu. Ondan sonra istiyorsan senin eleştireceğin bir yer varsa sen söyle, sonra ben devam edeyim.
Yok, zaten bu konudaki eleştirimiz bir, biliyorsun. Heh. Ama onlarca senin eleştireceğin bir tek testi konusuna katılıyorum. Onu zaten birazdan Ata muhtemelen anlatacak. Aynen. Onun haricinde zaten başka benim eleştireceğim bir nokta yok bu diziden.
Bekle, yok. Birazdan göreceğim. Neyse. Unuttun şu anda, göreceğim birazdan ben seni. Tamam. Neyse. Başlıyorum. Şöyle bu ölüm sahnesinde işte karakteri sol göğsünden bir kurşun yediğinde bir ertesi güne gidiliyor. Savaş bittikten sonra işte zayiatları toplamaya geliyor birlikte. Bizim bu askerimizi, yani komutanımızı öldü zannedip defnedileceği yere götürüyorlar. Mezar kazıyorlar. Derken işte karakterimize dönüyor bir anda kamera. Sonra karakterimiz böyle tam algısı böyle yarı açık yarı kapalıyken böyle bir aksakallı dede geliyor rüyasında. Elinde testiyle. Böyle testiyle testinden su damlatarak yavaş yavaş yarasına indiriyor. 3-4 damla su damlatıyor yarasına ve karakterimiz birden uyanıyor. Yani abicim, yani bak, Türk normudur anlarım. Fantastik iş yapmaya çalışıyorsun anlarım. Türk normuyla fanteziyi karıştırıyorsun falan anlarım da. Hadi aksakallı dede, tamam. Hadi tamam, test olayı da tamam. Peki testten niye 3 damla su damlatıyorsun? Hani ne bileyim, testiyi kır. Veya ne bileyim, hani aksakallı dedemiz bir şey söylesin. Hani evlat şöyle böyle bir şey versin. Eline testi versin sonra, ne bileyim.
Hani yani. En kötü ihtimalle git orada bir Leyla ile Mecnun'a bağla yani aksakallı dede konusunda.
Hakikaten ya, yani.
Aslında bizim orada seninle ortak eleştiri noktamız şu, ben söyleyeyim hemen. Şimdi hani biz hep alışmışız ya, bir fantastik bile olsa o fantezinin bir açıklamasını almaya hep alışmışız ya. Şimdi burada daha ilk bölüm. Belki o yüzden biz hani böyle düşünüyoruzdur ama yani bu testi olayının mantıklı bir açıklaması olmadığı sürece, mantıklı bir açıklama yapmadıkları sürece biz zaten bu konuyu hayatta ikna olmayız. Sen de, ben de. Ben seni de tanıyorum. Zaten sen de beni tanıyorsun bu konuda.
Yani kesinlikle. Yani biz bu podcast'i çekmeden önce ben çok ağır eleştirdim buraya. Çok ağır sözlerle itham ettim yani. Burada filtreleyerek söylüyorum size. Beni bilen bilir. Ben bu konularda çok asabi oluyorum. Çok sinirli oluyorum. Ağzımdan ne çıktığını bilmiyorum. Emre de çok iyi bilir bunu.
Neyse. Evet.
Ondan sonra bir sonraki eleştirimiz, yavaş yavaş geliyorum. Hangisine geleyim? Çok eleştirilecek yeri var da öyle önemlileri eleştireyim. Nasıl desem?
Şöyle o zaman, benim eleştireceğim bir nokta var. Ben hatırlamıyorsan eleştireyim bir tane kısmını.
Eleştirsen.
Bu kadın olayını çok fazla yine duyar kasarak yaptılar.
Evet.
Ben oradan bayağı, bu arada az önce eleştirmeyeceğim demiştim de aklıma şimdi geldi. neyse. Şöyle söyleyeyim. Dizide inanılmaz bir duyar kasma olayı var. İşte neymiş efendim, erkekler kadınları kıskanamazmış. İşte kıskanma olayı çok saçmaymış falan filan. Şimdi Ata, ben sana soruyorum. Bir insan olarak kıskanmak çok doğal bir duygu değil mi? Hani yani... tamam. Orada dizideki kıskanma olayı evet biraz saçmaydı. Veya hani nasıl desem, hani olması gereken bir kıskançlık belki değildi o anda. Ama yani yine de kıskanmak çok doğal bir duygu. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Abartma dizide sözü, evet.
Aynen işte, tabii zaten ondan bahsediyorum ben de. Ya mesela o sahnede çok abartılı bir kıskançlık yok. hani bu sahnede öyle bir şeyin üzerine niye bu kadar çok gitmeleri benim biraz hani garibime gitti açıkçası. Hani kıskanmayı bu kadar çok eleştirmeleri. Ben bu arada hani yanlış anlaşılmasın kadın haklarının sonuna kadar savunuyorum. Hani linçlenmek istemiyorum. Sadece böyle düşünüyorum ben bu konuda. O konuda gereksiz bir duyar kasıldığını düşünüyorum açıkçası.
Ben de katılıyorum aynı şekilde. Sonra şöyle bir şey var. Tahir karakterimiz yani daha doğrusu günümüzdeki Kemal karakterimiz şey diyor. Hani fırtına gelecek diyor. Hani gidelim artık diyor. Sonra ne oluyor? Kız denize giriyor. Paşamın denize giresi tutuyor. Su güzel diyor. Kemal karakterini çağırıyor. Kemal de fırtına yokmuşçasına giriyor denize. Sonra diyor ki teşekkür ediyor. Çok güzelmiş su.
Yalnız, yalnız.
Hiç masaya girmedim diyor.
Lafını bölüyorum ama o sahnenin bir etkisi var lütfen. Orada çıplak olmak zorundalar.
Kesinlikle tabii o klişelere girmiyor. Artık klişe siz de takdir edersiniz anlıyorsunuz artık.
Bak,
nefesim yormaya değmez.
Çıplak olmak zorundalar. Birbirlerine dokunmak zorundalar. Yoksa yerli dizi olmuyor. Tabii. Bu artık yerli dizilerimizin bir kuralı yani. Yapacak bir şey yok.
Saçında sakalında bir şey kalması lazım. Yani bir yosun, o yosun oraya illa ilişmesi sanki, lazım.
Sanki yaz dizisi çekiyorlar ya. Neyse bir şey demiyorum.
Yani işte.
Ondan eskiden sonra çünkü böyle şeyler yine lafını kestim. Eskiden yok. Böyle şeyler mankenlikten oyunculuğa dönen baklavaları olan erkek oyuncular için yapılırdı yaz dizilerinde. Örnek olarak işte şey Can Yaman gibi. Şimdi yani sezon dizilerinde bile aynı şeyleri yaşıyoruz. Var, görüyoruz.
Harbi artık yani bir senaryo yazılırken belli başlı kurallar oldu. Türkan Şoray kuralları gibi. Belli başlı klişe kuralları vardır.
Evet.
Onun gibi ilerliyor. Ondan sonra şöyle bir şey oluyor işte. Fırtına mırtına çıkıyor falan. Geliyorlar eve. Yine evde bir romantik akşam yemeği falan filan derken ondan sonra işte yine her zamanki gibi kızımız trip atmaya başlıyor bir anda böyle. Trip kolik o Emre'nin dediği kıskanma olayından sonra. Sonra özür diliyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra kızı götürüyor. Her zamanki gibi kız diyor ki artık beni otelime bırakır mısın falan gibisinden böyle bir klişeyle. Gidiyorlar otele. Yani daha doğrusu otele bırakmaya Rıhtım'a götürüyor kızı teknesiyle. Sonra Rıhtım'da şöyle bir olay oluyor. Yani Tahir karakteri geçmişten gününe olan hikayesini o harika karakterini anlatıyor ama isim vermeden. Böyle sanki bir efsaneymiş gibi.
Bir şey unuttuk, bir şey unuttuk. Çok çok unuttum. Harika karakterine bu hikayeyi anlatmasının sebebi de harika karakterinin aslında bir roman yazıyor olması. İlham evet. Vermek amacıyla anlatıyor kendi hikayesini. Ama hani Atan'ın da dediği gibi başka birisinin hikayesiymiş gibi anlatıyor bunu aslında.
Aynen, aynen. İşte neyse. Ondan sonra harika karakteri Rıhtım'la giderken tekrar inerken hikayenin içine ediyor yani. Yani hikayenin yani benim takıldığım noktaları bir bir söylüyor işte. Diyor hikayede çok boşluklar var diyor işte. Yok işte asker mektupları niye şey yani o izledikçe anlayacaksınız bu dediğim bazı şeyleri. Yok asker mektuplarını niye saklamış vermemiş. Yok işte sevdiği kadınlar niye o yaşlanıyor diye onu kıskanıp kendi kendilerine zarar verip bırakmışlar. Yok kovmuşlar. Yok böyle şey mi olur böyle saçma şey mi olur gibisinden. Yazdıkları hikayeyi çürütüyor. Orası açıkçası benim hem hoşuma gitti hem de bir garipsedim yani. Yani olumlu da olumsuz da bir eleştiri yani. Bir senarist hem kendine laf atıyor hem de hikayesini çürütüyor. Ama bir nevi de yani göze alıyor yani eleştirisini.
Kendini peki bir şey soracağım. Peki bir şey soracağım. Acaba senarist burada kendini bu kadar çok gömdüğünün farkında mıdır?
Yani bilmiyorum. Sarhoş da olabilir yani. Üçüncü şarap kadehinden sonra belki yazmış olabilir orayı.
Neyse tamam. Onu şimdi demeyelim. Şey falan yersek.
Evet, Filip şey yemeyelim. Şey, üzüm suyu bir şey olmaz. Rütük abime selamlar. Neyse. Doğru. Ondan sonra o olayı da geçtik. Falan derken o da gitti. Ondan sonra şöyle bir olay.
Bu adam bu dediklerinden etkileniyor.
Evet dur dur geliyorum. Bekle. Heh. Kemal karakteri. Saat 2.18'de sürekli 2.18'de uyanıyor. Bu 130 yıl boyunca 2.18'de uyanıyor. Sürekli uyuyamıyor. 2.18'de ayağa kalkıyor. Geri yatıyor. İşte bu bir mektup bırakıyor bu şeye. Hani bu Necip Emel'in oynadığı karakter var demiştik. Kurgut karakterine. İşte bunu 2.18'de açacaksın. O tahmin ettiğiniz üzere bir intihar mektubu falan. Orada da bir klişe oluyor. 2.18'i beklemeden açıyor falan. Neyse buraya kadar takılmayacağım. İşte bu karakterimiz zaten siz de anlıyorsunuz. Bilmiyorum bazılarınız anlıyordur, bazılarınız anlamıyordur. O 2.18'de kendini intihar edecek herhalde. Yani hikayenin girişinde de şey söylüyor. İşte bugün benim dünyadaki son günüm ayağını. Tam böyle hazırlıyor silahını falan, göğsüne tutuyor falan. Ondan sonra tahmin ettiğiniz üzere kızla atışması geliyor aklına. Yok böyle senin hikayende boşluklar var. Belki bir kadının seni uyandırması gerekiyor. Yani bak o iskele sahnesinde bu laf da geçiyor. Belki bir kadının seni uyandırması gerekiyordur.
Yine bir kadın göndermesi fazlasıyla. Benim o eleştirdiğim noktalardan bir tanesi de bu arada buydu.
Öyle. İşte bunu böyle düşünüyor falan filan. Adam yani böyle kaç haftalarca hazırladığı planını tek bir gecede tanıdığı kadın üzerine intihar etmekten vazgeçiyor. Üstüne üstlük kadını...
Kadın aşık doluyor. Bak sen.
Üstüne üstlük kadın her zamanki gibi uçağı oluyor ertesi sabah. Bir bakıyorsun karakterimiz intihardan vazgeçmiş. Tak kadının yanına oturuyor, İstanbul'a dönüyor. Aman tanrım dedim. Ne oluyoruz ya? Yani bu klişe üstüne klişe yani. Sucuklu klişe yani. Sucuklu yumurta gibi. Sucuklu klişe ha. Senaryolu klişe. Neyse. Ondan sonra bir diğer ve en ağır eleştireceğim nokta da aşk üçgeni.
Oraya ben zaten gireceğim artık yani. Orada hayatta... Doğru aldı. Tamam bak benim... Tamam bak iki tane ekstra. İki tane ya, ekstra gire. Bir şey çıktı. Ama bak gerçekten orası çok pislik ya. Gerçekten ya. Bu aşk üçgeni olayı... Hani tamam aşk üçgenleri artık dizilerde bir kesinlik oldu. Bir oluşum gibi artık hani aşk üçgenleri her dizide. Ama bu dizideki pislik artık yani. Bana öyle geliyor. Çünkü kesinlikle bu dizideki aşk üçgeni bizim aile yapımıza ters bir şey abi. Net.
Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Açıklayayım bu hemen şeyi. Harika karakteri.
Bu arada çok uzatmadan yapalım onu. Evet, açıklayalım.
Onu şey yapacağım işte. Harika karakteri. Şöyle Zerrin Tekindor'un oynadığı Süreyya karakteri olması lazım. Bu Kemal'in yani Ali Tahir'in ikinci evliliği. Geçmişte yaşamış olduğu yarım kalmış bir evlilik. Kovuldu evlilik. Neyse. Bu Sümeyye karakteri harika karakterinin halası. Anladınız mı? Halası. Akraba. Evlenmiş. Halasıyla bir şeyler yaşamış. Şimdi yeğeniyle bir şeyler yaşayacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen...
Kim muhtemelen muhtemelen harika... Aman o Zerrin Tekindor'un Süreyya karakteri Süreyya zaten karakteri. Muhtemelen şey gibi bizim karakterimiz gibi o da ölümsüzleşti bence. Çok yüksek ihtimalle öyle düşünüyorum.
Ya, olabilir.
O da bir şey yaşamış. Çünkü üzerinden çok fazla zaman geçiyor. 1970'li yıllarda o yaştaysa yani öyle yani, düşünmek o lazım.
Orası açıklanın ama bak kesinlikle çok ağır konuşacağım. Şimdi sen Atatürk'ün düşüncelerini benimseyen bir dizi yapıyorsun. Atatürk'ü anıyorsun. Atatürk'e olan sevgini sürekli gün yüzüne çıkarıyorsun, söylüyorsun. Minnetini kusuyorsun. Hatta Atatürk'e özel sahne yazıyorsun. Öğretmen sahnesi 30 Ağustos'u vurgulaya bağıra bağıra söylüyorsun. Be adam ve senarist kardeşim. Sen böyle çağdaş düşünen bir liderin adını ağzına alıyorsun da böyle leş, böyle pislik bir aşk üçgeni niye yaratıyorsun? Niye? Yani ikisi aynı anda olur mu ya? Ya sen hani bak görüşünle bak çağdaş bir adamı görüyorsun sen. Çağdaş bir adamı işliyorsun. Merkezini alıyorsun. Ama böyle de bir pislik yapıyorsun. Bu olur mu
ya? Abi layıklık dedikleri şey bu değil ya.
Bu hani gerçekten değil. Bu aşağılıklık yani. Başka bir şey değil evet. Yani.
Bu, çünkü yani, çok pis bir durum ya bu gerçekten.
Sağlıklı düşünülen hani, bir şey değil yani.
Keşke aşk üçgenini hani illa madem yapacaksınız işte bu Harika'nın eşi Harika ve Birkan Sokulu'nun canlandırdığı Kemal karakter arasında keşke yapsalardı. Ki en azından daha mantıklı bir aşk üçgeni olurdu ya. Kesinlikle. Ya bunlar aşk altıgeni falan mı yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum. Çünkü her tarafta bir aşk üçgeni var. Ve hani gerçekten çok pislik bir şey ya. Hani hiç hoşuma gitmedi bu durum benim.
Benim de gitmedi artık yani illallah ettim yani.
Çok bak şöyle. Bak yani. Şöyle. Tamam sükse yaratan bir durum böyle bir şeyin yaşanması. İşte kadının yıllar sonra tekrar ortaya çıkması. Muhtemelen yine bu karakterle ilgili olan bir şey. Hani şeyin yaşadığının aynısını yaşayan birisi muhtemelen bu karakterde. Hı-hı. Ama yani bilmiyorum ya. Keşke böyle iğrenç bir tesadüf yazmasaydı senarist. Keşke daha sonrasında ortaya çıksaydı Süreyya karakteri.
Yavaştan kapanışa geçelim. Daha fazla gerilmeden.
Tamam. İstiyorsan bir diziye genel puanlarımızı verelim.
Onu söyleyecektim şimdi işte. Benim bu diziye genel olarak puanım 5.
Peki neden 5 veriyorsun?
Ya şöyle konusu güzel ama iş benim için tam işlenememiş bir konu. Ve gerekli şekilde böyle mantıksal böyle bazı şeyleri eksik. Yani çok boşluklu bir konu. Kendi eleştirdiği gibi senaristin. İleriki bölümlerde dolar mı bilemem ama kesinlikle 1-2 bölüm daha şans vereceğim. Ama öyle yani çok klişeleşmiş bir konu şeyler var yani sahneler var. Bu beni çok uzaklaştırdı. Böyle güzelim bir konuya bu kadar klişe fazla.
Benim de sanırım diziye olan puanım 10 üzerinden 7 falan. Ama 7 olmasının sebebi de şu yüzden. Bu son bahsettiğimiz o sahnede gerçekten hani tamamen aile yapılarımıza ters bir sahne olduğu için 7 puan veriyorum. Yoksa o olmasaydı benim vereceğim puan muhtemelen farklı bir şey denedikleri için 9-9,5 olacaktı. Bu şekilde yani benim de puanım.
Arız, bakalım ilerleyen bölümlerde bakalım. İnşallah bu şeyi temizlerler veyahut da bir çıkar yol bulurlar.
Umarım.
Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Açıklamada bulunan Instagram hesaplarımızı takip edip bize eğer bir yorumunuz, sorunuz, incelememizi istediğiniz diziniz veya bu dizi hakkında bir maruzatınız varsa bize oraya ulaşabilirsiniz. 7/24 DM'lerimiz açık şekilde. Ve bu bölümümüzü puanlamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.